Dinler arasında en büyük izleyicisi, hayır, en büyük izleyicisi olan din Budizm. Çünkü Çin Budizm'e ait ve Çin otomatik olarak 1 milyar katıyor ya da daha fazlasını katıyor. Bir de Japonya, Tayvan, Seylan. Seylan'ın yeni adı neresiydi? Değişti biliyorsunuz onlar. Burma falan bu tür şeyler var. Vietnam, Laos, Kamboçya. Oralarda da Budizm var.
Selam Tayland değil mi?
Tayland, evet, Tayland olabilir. Neyse. Sri Lanka. Tabii. Şimdi Budizm biraz şeyle de ilgili, Türklerle de ilgili. Çünkü burada Seylan'da var, evet. Bir kere şey var, Foe diye bir şey var. Bu Çin'de Buda'nın adı. Yani Çin'de Buda Foe olarak biliniyormuş. O Hege'nin yazdığı sıralarda. Son zamanlarda Foe adını herhalde hiç kimse duymuyor. Ama
Bakmıştım, evet,
ilk
burada arkası
tanınması o şekilde oluyor. Ondan sonra Hege'nin Budizm için saydığı ülkeler Seylan, Burma İmparatorluğu ile Uzak Hindistan diyor. Siam, Annam, bunun kuzeyinde Tibet, sonra Moğol ve Tatarlardan oluşan çeşitli halkları ile Çin yüksek bölgeleri. Bunlar Budizm'in yayıldığı ve kabul edildiği alanlar. Şimdi bunlar kısaca betimlenecek diyor. Dünyanın en yaygın dini olan Budizm'den söz ediyor. Bu Seylan'da Gautam Tama olarak saygı görür diyor. Tibet'te ve Moğollar arasında bu din Lamaizm olarak bilinir. Yani Lamaizm ve Budizm bunlar iki ayrı şey gibi görünüyor değil. Lamaizm Budizm'in bir türevi ya da bir modifikasyonu diyebiliriz.
Tibet'te.
Fırtına İngilizce.
Otalavu.
Şimdi burada Çin'deki durumu, toplumsal durumu düşünürsek, dinle bunun ilişkisini kurmaya çalışacağız. Yani Çin'de şey var, çok açık bir karşılaştırma sonuç şeyi gösterecek, kavramın bağıntısını gösterecek, net olarak gösterecek. Çünkü Çin'i düşünürsek, Çin'de bir imparator var ve imparatorun altında 1 milyar insan var ya da o zamanki sayıda 200-300 milyonluk bir kitle var. Bu insanların istençleri yok. Ya da bu insanlar imparatorun istencini kabul ediyorlar. Kendi istençleri gibi biliyorlar ve bir homojenlik var. İmparatorun altında herkes eşit. Şey yok, aristokrasi yok, sınıflar yok. Yani şeye karşı. Politik olarak hiçbir aralarında eşitsizlik yok. Çünkü hiçbirinin politik gücü yok. Bütün politik güç imparatorda toplanmış. Çin böyle bir kütle. Bu devlet yapısına ya da bu politik yapıya vedaları verirseniz vedaları yakıp atarlar. Çünkü vedalar hemen toplumu o eşitsizlik barındırmayan toplumu dörde bölüyorlar doğum ayrımlarına göre. Yani Çin tinine Hinduizm asla uyacak bir şey değil, din değil. Yani Çin'in politik yapısından dolayı o dinsel biçim oraya uygun değil. Giremez.
Eşit ya.
Hinduizmin Çin'e girme şansı yok. Çin'e girerse Çin olmaktan çıkar, Hindistan olur. Çünkü Hinduizm her durumda kast yapısını birlikte götürüyor. Çünkü kast yapısının ne olduğu, belirlenimleri vesaire bunlar Vedalarda ve öteki kutsal kitaplarında yazılıyor. Ve kutsal kitap kutsal olduğu için onu toplumlar uyguluyorlar. Şeriat aslında yani Hindistan'da bugün de geçerli olan şey eğer şeriat şeyse dinsel kurallara göre toplumu organize etmekse o zaman Hindistan'ın bugünkü durumu demokrasi değil tam tersine şeriat. Yani şeriatın realize o. Şey gibi İran gibi. Çünkü İran'da da toplumu şeye göre pozitif dinsel kurallara göre organize ediyorlar ve Hindistan zaten o binlerce yıl yine bu konuda dikkat edilmesi gereken şey Hindistan'ın sınıf yapısının doğum ayrımına göre belirlenmesi, doğaya göre belirlenmesi, onu şeye yaklaştırıyor, ırkçılığa yaklaştırıyor. Çünkü ırkçılık da bir doğal ayrım. Yani şey değil, Vedalardaki ayrım, ırk ayrımları değil. Aslında bölünmenin temelinde bir ırkçılık problemi var. Çünkü kuzeyden gelen şeyler, Aryanlar, onlar Hint şeyinden, bugünkü Hindistan'ı kuranlar onlar. Yani orada eskiden beri yaşayan Hittiler değil ama kuzeyden gelen yeni bir ırk. Öyle bu, bunlar şeyin bulguları. Jeologların, antropologların vesaire. Yani bunları biz a priori çıkarmıyoruz. Bunlar bulgular. Onların o yerli nüfusu kendilerinden ayırmaları ve köleleştirmelerinin nedeni de yine doğal. Çünkü kuzeyden gelenler daha açık tenli, güneydekiler daha kara tenli ve bu Slumdog Milyoner filminde de gösteriliyor. Aslında orada şeyler açığa çıkmıyor, sergilenmiyor kast yapısı. Orada Brahmanlar, şeyler, öteki Arakaslar ve Sudralar ve en alttaki Dalitler falan. Mesela o çocuklar büyük olasılıkla Dalitlere ait. Yani kast dışı olan kesime ait. Korkunç bir pislik içinde yaşıyorlar. Yani inanılmaz bir şey. Bugün hala öyle. Bu yapı doğal ayrımlara göre belirleniyor. Çünkü doğduğun yere göre sen bir kasta aitsin ve artık onu yapamazsın. Bu kast ve sınıf arasındaki ayrım bu. Modern toplumda, yurttaş toplumunda sınıflar var, sınıflar arasında geçiş var. Yani yani temel iki sınıf var. Köylüyü saymazsak çalışan ve çalıştıranlar diyelim. Aslında çalıştıranlar da çalışıyor. Yani eğer çok kabaca burjuvazi bir proletarya ayrımı yaparsak bu ayrımı sınıfsal ayrım değil. Bireyi oraya bireyi kendi dışına çıkarmayan bir katmanın ayrımı değil. Kast sisteminde yok. Bir kasttan öteki kasta geçiş yok. Ama kastlar arasında evlilik izni var. Dolayısıyla kast karışımları, ara kastlar oluşuyordu. Bunu biliyoruz. Ona tekrar girmeyelim. Ama doğal ayrım ve doğal ayrım ırk ayrımına ırk ayrımıyla aynı temeli paylaşıyor. Yani Nazi Almanya'sının ırksal temeli doğal ve Hindistan'daki Hinduizmin kast temeli de doğal. Kastlar ve ırklar aynı değil. O Hindistan'ın kuzeyden Aryanlara değinmemin nedeni oradaki ayrımın da ırkla ilgili olduğunu göstermek. Yani kuzeyden gelen daha açık tenliler
kuzeyden gelenler sonra o
Yani zaten o Brahmanlar, din adamları sınıfı, onlar Vedaların da yazarları aynı zamanda. Vedaları yüzyıllar boyunca yazmışlar ve revize ederek yazmışlar. Yani sonunda o kendi sınıfsal konumlarını ve toplumun sınıfsal, bütün sınıfsal yapısını o şekilde belirlemişler. Bu olabilecek bir şey. Ve o ayrım başka yerde de var. Mesela de var. Zen, İran Pers dininde de var. Dörtlü sınıf ayrımı. Var. Orada da dört sınıf var. Bulabilirsem şimdi yapacağım, göstereceğim. Geldiği zaman
O iş bölümü şeklinde.
Evet, iş bölümü gibi görünüyor. Yani kast ayrımı değil. Şimdi Budizm'de yok, kast ayrımı yok. Yani Budizm, Hinduizm'in reddedilmesi ve o yüzden Çin'e giriyor. Çin'in Hinduizm'i alma olasılığı yok. Ona dikkat edin. Çünkü Çin kast yapısına izin verecek bir politik yapı değil. Çin'de bütün rotor dışında herkes köle. Dolayısıyla herkes eşit. Köle derken istemsiz olduğunu kastediyoruz burada. Yani ama ayrıca da Çin'de kölelik vardı, kölelik uygulanıyordu. Herkes birbirini satabiliyor. Bu değil, abartma değil ya da şaka değil. Yani uygulanan bir şey ve Afrika'da da aynı şey vardı biliyorsunuz. Şimdi burada Budizm konusunda söylenen şey bizim bilmediğimizi ya da kavramsal olarak bilmediğimiz şeyler var. Onları Hegel'den alabilirsek almaya çalışacağız. Yoksa normal ampirik tarihi öğrenmenin çok çok büyük bir şeyi yok. Yani felsefeyle ilgisi yok. Şimdi burada yokluk ilke olarak alınıyor. Yani yokluğun tüm şeylerin ilkesi olduğu diyor. Her şeyin yokluktan ortaya çıktığı ve yine ona geri döndüğü biçimindeki temel ilkeden söz ediyor Hegel. Bunun tanrısal bir yanı var gibi görünüyor. Yokluğun tanrı olarak görünmesi. Varlık tanrı olarak görülüyor. O anlaşılabilir bir şey belki. Yani doğal bilincin tanrı olarak düşündüğü, düşünebildiği kategoriler arasında işte varlık var ama yokluk da var. Yok yani Batı'da Hristiyanlıkta ve İslam'da tanrı varlıkla özdeşleştirildi değil mi? En büyük varlık, en yüksek varlık, en yüce varlık falan varlık sözcük kullanılır ya da kavramı kullanılır Tanrı'yı anlatmak için. Hinduizm'de ve Budizm'de ikisinde de yokluk şey.
Ama bunlar yokluğu yoktan var olmak şeklinde.
Yoktan var olmak ve aynı zamanda da şey Yunan yani arkeleri gibi. Yani bir şey ondan çıkıyor. Ondan oluşuyor ve ona geri dönüyor.
Evet.
Arkenin de şeyi buydu. Thales'in arkesi toz. Su. Her şey sudan oluşuyor. Yani sudan oluşuyor derken tözsel olarak su. Sudan ortaya çıkıyor ve yok olduğu zaman da suya geri dönüyor. Dolayısıyla gerçek varlık suydu.
Ama Thales'inkinde şeyinkinde oradaki maddi yani o somut bir şey. Onunki soyut bir şeyden şey yapıyorlar.
Evet. Yunan şeyinde de örneğin Parmenides'in ilkesi varlık ve varlık şey. En azından kavram olarak soyut. Düşünürsek soyut. Yani yoklukla yan yana durabilecek bir şey. Şey diye ateş gibi, su gibi, hava gibi bir özdeksel element değil. Ama arke olmasının anlamı o. Yani her şeyin ilkesi, her şey ondan çıkıyor. Onun oluşumunda onu kapsıyor ve yok olduğu zaman da ona geri dönüyor. Burada böyle bir yokluk, bu arke olarak kabul edilen şey yokluk. Şimdi bu gerçek ilke sonsuza dek dinginlik içindedir. Burada da felsefeye benzeyen şeyler var. Yani bu ilkenin kendisinin değişmez olması, dingin olması, sonsuzluk içinde, kendi içinde değişmezdir ve özü etkinliksiz ve istençsiz olmaktır. Özü bu. İstençsiz olmak ve etkinliksiz olmak.
Nirvana durumu.
Nirvana durumu. Etkinlik, yani bir uyarı geldiği zaman organizma ona şey yapıyordu, onu gidermek, ortadan kaldırmak için etkinlik, eylemde bulunuyordu ve eylemin amacı doyum da şeyde, eksiksizlik durumuna gelmek ve nirvana durumu. Bu böyle evet. Yalancı eksiksizlik. Yani gerçek eksiksizlik değil. Gerçek eksiksizlik her şeyi kapsamak anlamına geliyor. Hindu'nun eksiksizliği ise hiçbir şeyi istememe anlamına geliyor. Yani tam doyum durumu var çünkü hiçbir şey eksik değil. Hiçbir şey istenmiyor. Bu şey yine burada kavram, yani kavram mantığını izleyebilirsiniz. Eksiksizlik var ama negatif bir eksiksizlik. Yani olumlu eksiksizlik değil, olumsuz eksiksizlik. Bunu yapmak için istencini öldürmek zorunda, tanrı, bastırmak.
Tanrı anlamındaki eksiksizlik
değil. Hindu meditasyon yaptığı zaman, meditasyon çekildiği zaman bütün yaptığı şey istencini ve isteğini, her türlü içgüdüsünü durdurmaya çalışmak. Onu... Yap yani tabii ki o biliyorsunuz artık o bir deri bir geri kemik kalıyorlar. Yani gerçekten istemiyorlar. Çok küçük miktarda besinlerle günlerce yaşıyorlar ve sonunda şey bir deri bir kemik şekline dönüyorlar. Tam anlamıyla bir deri bir kemik. Ve o zaman Brahma oluyorlar. Nirvana durumuna erişiyorlar. Yani bu delilik gibi bir şey. Hegel şey diyordu. Fantazi dinidir diyordu. Hintinin yaşamı fantazi. Çin'de böyle bir şey yok. Şeyde de yok. Yani başka dinlerde de yok. Ama Hintli'nin yaşamı ya da varoluşu bir fantazi varoluşu gibi. Hayal, yani imgelem dünyasında yaşıyor Hintli. Ve pek de şey değil, yani güzel bir imgelem de değil.
Ders dünyanın içine giriyor.
Nirvana kavramı Çin'de
değil mi? Şeyde varsa, yani Budizm'le birlikte olduğu ölçüde Çin'de de var. Ama Çin'in Çin'de şöyle bir şey vardı. Çin'in ilkesi tekerklik. Yani bu politik ilke aslında dini de kendi altına alıyor. Yani Çin'de, Çin'in tanrı olarak gördüğü şeyler, gök tanrılar vesaire, onlar imparatorun istencinin altında duruyorlardı. Onu ben bir iki kere şey yaptım, geçen çalışmalarda söyledim ama pek fark etmedik. Yani Çin'in durumu özel.
Tanrıları da
Tanrılar da şeyin altında duruyor, imparatorun altında duruyor. İmparator tek istenç ve yani daha yükseği yok. İmparatorun istencinin tanrısal istençle bir olması durumunu Romalılarda görüyoruz. İskender'de görüyoruz. Yani İskender de kendini Ra olarak görüyor. Amon Ra olarak görüyor. Ya da en azından başkaları öyle görüyorlar ve o da onu kabul ediyor. Yani imparator kültü Roma'da yaygın ama daha önceden de var. İmparatorun Tanrı ile bir olması. Çin'de imparator Tanrı'nın da üstünde.
O biraz güç istencinden kaynaklanıyor işte.
O zaman Tanrı'ya mı ihtiyaç
duyuyor? Gücü kendinde yani, merkezileştiriyor yani.
Evet yani o halkların Tanrı'ya gereksinim neden var?
Bu da Tanrı değil ki.
Efendim?
Bu da tam Tanrı değil.
Tam Tanrı.
Onlara göre Tanrı.
Yani Tanrı'nın değişik şeyleri var, tasarımları ya da değişik şekilleri var. Hepsine tam Tanrı diyebiliriz. Ama tam Tanrı kavramına karşılık düşen, peki o zaman tam Tanrı nasıl, onu söyler misin? Tam Tanrı'nın tinsel olması gerekir.
Evet, hepsini
kapsamıyor. Ya aslında o rehber.
Bu da bir insan. Tabii yani bu şeyde, Lamaizm'de, Dalai Lama. Dalai Lama Tanrı. Lamaizm'in 3 tipi var. Bir tanesi şey...
Tanrı'nın
o konuya gelelim. Neydi o senin Tanrı, Lamaizm'in 3 tipi? Bir tanesi... Burada yazıyor. Tibet'te Dalai Lama, ikincisi Tishu Lama, üçüncüsü ise Güney Sibirya'da bir üçüncüsü bulunur diyor. İlk iki lama ayrı mezhebin başında bulunurlar ki bunların şimdi ayrımları çok ciddi değil. Birisinin başında kırmızı şapka var, ötekilerin başında sarı şapka var. Sarı şapkalar Dalai Lama tarafındakiler ve bunlar evlenemiyorlar. Evlenmiyorlar. Ötekiler de kırmızı şapka takanlarda, yani Tishu Lamalarda evlilik serbest kişilere. Çin İmparatorluğu'nun da yani Çin'de de şey yaygın olan bu şeymiş. Sarı şapka takan rahipler.
Çekicilik var o zaman değil mi bu
durumda? Evet. Ne gibi çekicilik?
İşte sarı şapka, kırmızı şapka.
Evet, sembol ama aynı zamanda ayrımlarını gösteriyor. Yani bunlar sadece örneğin Katoliklik ve Protestanlık arasındaki ayrım tabii ki üniformalarında ya da kıyafetlerinde de var. Orada da ilke farkları da var. Anlayış farkı. Bunlar arasında çok fazla şey yok. Şimdi burada şey diyor Hegel, bir insana özellikle yaşayan bir insana Tanrı olarak tapılması kendi içinde aykırı ve itici bir şey kapsıyor olsa da diyor, bu konuda biraz daha düşünmeliyiz diyor. Yani bunun anlamını çıkarmalıyız. Yani bir insana Tanrı olarak tapınmak çok aptalca bir şey. Çok saçma bir şey. Bu şey değil. Felsefenin yapması gereken şey bu değil. Acaba neden tek insana bir insana tapınılıyor ve bunun anlamı ne? Yani çünkü bunlar Tibet'te insana taparken güneyde aynı Hintliler, aynı bölgenin şeyleri, başka kültürleri maymuna tapıyorlar. Papağana tapıyorlar. Yani bu arada bir fark var. İneğin kutsal olduğu konusu. Dikkat edin, bu ineğin kutsallığı konusunu Gandhi hiçbir zaman şey yaptı, vazgeçmiş değil ve Hinduizmin temel kavramı ya da temel problemi inek korunmasıdır diyor. İneğin korunmasıdır diyor. Yani bu onun kendi sözü ve şey bu, Hindistan'ın önderi. Ve orada ben bir takım ayrıntılar yazdım, onu sitede bulabilirsiniz. Yani Hindistan'da bugün hala şeyler var, hayvanlara bakım evleri var. Yani yaşlı inekler için, yaşlı maymunlar için falan. Orada videolar falan da vardı ama bu YouTube kapandığı için onu gösteremedik. Yani bağlantı kuramadım. Örneğin bir alışveriş merkezine giriyorsunuz Hindistan'da. Çekmişler. İçeride alışveriş merkezleri. Örneğin şeyde metroya falan işte ya da Carrefour'a gittiğiniz zaman içeride ineklerin dolaştığını düşünün serbestçe. Her tarafa girip çıkıyorlar. Şey öyle, Hindistan'daki manzara öyle. İnek kutsal orada ve hala kutsal. Ve tabii ki bu şey... Yani ne zaman, nasıl ciddi olarak değişir bilmiyorum şu an.
Şimdi kesime buraya geliyor zaten hayvanlar.
Ne geliyor?
Bunların ineklerin kesimleri buraya geliyor. Merak etmeyin.
Kendileri
yemiyorlar ki kesim için buraya geliyor.
Gönderiyorlar.
Aynı şekilde tapınaklarda biliyorsunuz saçlarını kesmezler. Saçlarını da bağışlıyorlar.
Efendim?
Resmi olarak kalkmış durumda aslında.
Kalkmış. Anayasalarına baktım ben.
Ben 1947'de kaldırılmış diye. Hakların yani resmi olarak kalkmış ama.
Hint Anayasası diye bir şey var. Hintliler Batı'dan, İslam'dan ve Hristiyanlardan ya da Türklerden ve İngilizlerden öğrendiler yüksek bir kültür diye bir şeyin olduğunu ve değişmeye başladılar. O 1947'de kaldırmaları tamamen şeyin, emperyalizmin etkisi, sömürgeciliğin etkisi ya da. Yani sömürgecilik sadece sömürmüyor, aynı zamanda da şey yapıyor, o eski gelenek yapısını kırıyor, bozuyor. İngilizler orada bu Sati ile mücadele etmişler. Çünkü geçen de galiba birisi rakam verdi. Her yıl 100 bin ya da 200 bin bayan kadın yakılıyormuş. Bu Sati geleneği yüzünden. Yani şey gibi bu buradaki terör cinayeti gibi bir şey. Yani terör cinayetinden hiçbir farkı yok. Karısı, kocası ölen bir kadın kendisini onunla birlikte cenaze ateşine atmak zorunda. Atmazsa zorla götürüyorlar. Akrabaları. Yardım diyorlar yani. Hindistan Anayasası'nda şey var, öyle bir madde var. Anayasa bölümüne girerseniz modernitinde göreceksiniz ya da direkt arayabilirsiniz internette. Bütün kastlar için, kastların varlığını tanıyor anayasa. Yani bu kastlar için fırsat eşitliğini tanıyor. O şey, anayasanın maddesi bu. Ama burada bir paradoks var. Yani hem kastlar var ve kastlar da, kastlar eşitsizlik demek. Kastlar için eşitlik vardır demek, kast yoktur gibi bir anlama geliyor. Yani ama yine de bu bulabildikleri en iyi formül herhalde bu şu anda. Kastlar şey, örneğin belli kastlar diyelim tıp fakültesine giremiyorlar. O tıp fakültesine o kastın girmesi için yasa çıkardığınız zaman bu sefer yüksek kastan öğrenciler ayaklanıyorlar, polisle çatışıyorlar falan. Yani toplum o şeyde imparator şey, yani milyoner filminde de vardı hemen başlarında, değil mi? Orada aynı zamanda şey var, dinsel çatışmalar. Gördünüz halkı. Yani ellerine sopaları alıyorlar, tamamen cahil insanlar ve tamamen cahil başka insanların üzerine gidiyorlar. Onları öldürüyorlar, yakıyorlar, canlı yani yakıyorlar. Resmen en insanlık dışı şekilde davranıyorlar. Hani silahla bir savaşta öldürme gibi bir şey de değil. Bunlar yakıyorlar ve bunun nedeni şey, birisinin Hindu, ötekilerin Müslüman olması. Henüz kültürün en diplerinde bulunuyor. Orada 1 milyar insan. Yani ne kadarı gelişmiş. Şimdi bu arada bazı sektörlerde şey görünüyor. İşte bilgisayar programcılığı yapıyorlar. Bilmem biyomedisini geliştiriyorlar falan filan. Yani bunlar 1 milyarlık nüfus içinde çok küçük bir kesimin yapabildiği şeyler ve o bütün bilgi Batı'nın bilgisi. Ama uygun bir etik olmadığı için orada Batı'nın bilgisi çok irrasyonel bir şekilde uygulanıyor. Yani şey diye okudum ben. Şeyde İsrail'de 6 kişinin yaptığı bir programı Hindistan'da da yapıyorlar. 60 kişi yapıyor ama. Yani sadece teknoloji şey değil, geçerli değil. Siz teknolojiyi bir organizasyon içinde yürütebilirsiniz ve o organizasyon etik olmadan işlemez. Yani yalancı insanların ya da sözüne bağlı kalmayan insanların bir organizasyon ne kadar işlerse orada insanın durumu öyle. Şimdi burada bunlar mantıksal vargılar. Hintlere karşı bir düşmanlığımız ya da dostluğumuz falan öyle bir şeyle ön yargıyla bakmıyoruz. Yine Jean-Jacques Rousseau'nun ilkesini uyguluyoruz. Ahlak ancak özgürlük de olabilir. Ahlak dediğimiz şey duyunç yetisi ve doğruyu ve eğriyi kendi usuna danışarak ya da kendi duyuncuna danışarak belirleyebilme yeteneği. Yetenek kazanılan bir şey. Yeti doğuştan. Öyle bir ayrım yapabiliriz. Yani yetinin o doğru galiba. O yeti sözlüğü şey. Yani doğuştan gelen şey. Yeti kazanılmıyor. Yetenek kazanılıyor. Ve duyunç yeteneğinin kazanılması için onun uygulanması gerekir. Yani dogmaların ya da dinsel metinlerin duyunç gelişimini engellemelerinin nedeni bu. Çünkü onlar bireyin, duyuncunun işlevini üstleniyorlar. Bireye ne yapacağını söylüyorlar, ne yapmayacağını söylüyorlar, ne yiyeceğini. Yani merak ederseniz okuyun sayfalarca eski ahitte hayvanların nereleri yenecek, nereleri yenmeyecek falan diye böyle şeyler var. Detaylı yönergeler var. Sayfalarca sürüyor. Yani onun dışında daha değişik, daha yüksek diyelim davranışlar, onlar da şey, tanrısal buyruklar tarafından belirlenince o bireyler bebekler gibi kalıyorlar. Çünkü bütün davranış normları ya da ölçütleri ya da güdüleri hatta şeyden geliyor. Onların dışından geliyor. Hindistan öyle. Yani Hintliler, İngilizler geldiği zaman ya da Müslümanlar geldiği zaman tamamen bir apati içindeler. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar, anlamıyorlar. Çünkü o konuda şeyleri yok, bir öğretileri yok. Yani ve kolayca giriyorlar şey. Yani orada birkaç yüz bin Hintli, şey İngiliz Hindistan'da. İngilizler aşağı yukarı Hindistan'ın %60 kadarlık bir bölümünü kontrol etmeyi başarmışlar o sömürgecilik döneminde. Yani tümünü değil. Çünkü çok kalabalık bir ülke, geniş bir ülke. Her tarafa girmeleri falan şey değil. Ama pek çok yerde devlet denebilecek olan yapıyı kontrol altına almayı başarıyor Hintliler, İngilizler. Ve orayı sömürüyorlar, kullanıyorlar. Ama aynı zamanda o insanları şeyle, tarihle tanıştırıyorlar. Yani bunu burada normal insan, normal ideolojik tepki işte İngilizler orayı yalnızca sömürdüler ve orayı mahvettiler, bozdular falan. Bozdular gerçekten doğru. Ama bozulması gerekiyordu. Ayrıca İngilizlerden çok önce Türkler, o Gazneli Mahmut Türk müdür? Evet, yani o ve onun şey devleti Horasan orada Hindistan'a egemen olanlar onlar.
Horasan Türk değil mi?
Orada kuzeydeki etki şey kalıcı. Yani onlar çünkü Hinduları Müslümanlar çeviriyorlar ve o bir şey tarihsel ilerleme gibi görünüyor. Tinsel ilerleme gibi görünüyor. Çünkü İslam şey değil. Yani din kavramına daha yakın. Budizmin anlamı burada Tanrı bire indirgeniyor. Yani artık maymun ve şempanze ve inek yerine, papağan yerine Tanrı bir insan. Bu insana insan olarak tapınmıyorlar. Yani onda aslında Tanrı'nın bir şeyini görüyorlar. Anlatımını görüyorlar. Yani o zaman şey diyebiliriz. Bu insan her şeye rağmen belli bir anlamda simgesel. Yani simgesel değil. Şey gibi Katoliklerin efendim
tinin nesnelleşmesi oluyor o kişi.
Evet. Yani tinin ya da evrenselin anlatımı diyor Hegel. Orada ona tapıyorlar diyor. Yani o taptıkları bireyin bireyselliğine ya da kişiselliğine tapmıyorlar. Onda Tanrı'ya tapıyorlar bir şekilde. O anlamda. Ama aynı zamanda da onun gerçekten Tanrı olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu seçiyorlar biliyorsunuz değil mi? Lama seçiliyor. Evet, yani küçük çocukken alınıyor ve
bir sürü ritüellerden sonra seçiliyor.
Evet. Şimdi Hegel şey diyor. Soyut anlak genellikle böyle bir tanrı insan tasarımına karşı çıkar. Ve bunun eksikliğinin tinin biçiminin dolaysız bir şey olmasında dahası bu tikel insan olarak insan olmasında yattığını düşünür. Yani anlığa göre Tanrı şey olamaz. Bu tikel, somut bir insan olamaz. Bu dinsel yön ile burada bütün bir halkın karakteri bağlıdır. Bütün bir halkın karakteri Dalai Lama'nın Tanrı olması düşüncesine bağlı. Bütün Orta Asya yoluyla orada Ruslara alt güdümlü oldukları Sibirya'daki yayılan Moğollar da Lama'ya tapınırlar diyor. Bu biraz şey eski durum gibi görünüyor. Şu an Moğollar niye tapınıyorlar bilmiyoruz. Ve Moğollar aslında Çin'in egemenliği altında yaşadılar. 10 milyon kadar galiba Moğol nüfusu. Bu insanlar
bir kısmı Budist tarihler.
Budist. Yani ama şey, Budist deyince işte bu Lama ya bağlılık anlaşılıyor. Tamam. Şimdi tapınılan şey özlemi tekilliği değil ama ondaki evrenseldir. Bakın burada Hegel söylüyor. Lama tasarımında özel olarak ortaya çıkan ikinci nokta doğadan ayrımdır. Çin imparatoru doğanın kuvvetleri üzerinde onlara egemen olan güçtü. Oysa burada tinsel güç doğanın kuvvetlerinden doğrudan doğruya ayrılır. Lama büyücü gibi değil. Çin dininde bir de şey vardı. Bunlar biraz dağınık gidiyor ama bilmiyorum. Yani belki de daha sonra şey. Yani herkes kendisi toparlayabilir. Büyücülük dinden ayrı bir şey. Çünkü büyü bireysel sonlu insanın gücünü doğanın üstüne koyuyor. Doğaya egemen olarak alıyor bireyi. Yani bir büyücü doğa üzerinde güç uygulayan kişi. Bu şey, fetişizmde de böyle bir şey vardı. Fetiş de insanı fetiş aracılığıyla doğa üzerinde bir güç veriyordu. Fetişin de anlamı oydu ve o yüzden dinler, tek tanrı dinler şeyi reddediyorlar, büyücülüğü. Yani onu günah sayıyorlar ya da örneğin İncil'de şey var, büyücüler, görücüler ve biliciler için idam cezası fermanları var. Bunlar taşlanarak öldürüleceklerdir diyor. Yani İncil onları bunu üç yerde söylüyor. Kur'an'da yok.
Yok, büyücüler aynı şekilde.
Efendim? Falcı, geleceği bilenler, görücüler, biliciler, bunlar geleceği görenler. Görücüler. Görmek, ileriyi medium, görmek. Medium. Geleceği görmek.
Medium,
medium ya da. Bunlar, ne oldu? Bunlar şey, yani din niye bunları kabul etmiyor? Çünkü din insanın doğa üzerinde bir güç olmasını ya da Tanrı'nın alanına girmesini kabul edemez. O zaman evet.
Tanrı'ya şirk koşmak diyorlar o zaman.
Böyle diyorlar.
Kabul etmiyorlar. Tanrı'ya şirk koşmak.
İslam'da büyücülerin cezalandırılması İslam'da olduğunu bilmiyorum. Ama İncil'de kendim gördüm ve üç yerde var. Yani o taşlanarak öldürülmesi konusunda. Yani, evet, günah olması ayrı bir şey ama İncil eski ayet ona şey veriyor. Ölüm cezası veriyor. Dinde şeyler var. Yani bu Allah'ın ürünü olduğu için, bunlar insan yazmaları olduğu için ve kimin yazdığı belli olmadığı için, her şey yazılabildiği için. Şimdi bir tarafta şey var, çok bilgece anlatılar var. Yani Adem mitinde, Adem Havva mitinde, Adem'in şeyin Havva'nın cennette işte o iyi ve kötü ağacının meyvesinden yemesi falan, orada bilginin yani o insanın suçsuzluk durumundan, yani hayvan durumundan çıkarıp bilgiye ulaştırma bir simgeliyor ve orada şey var, o meyve yendikten sonra Tanrı şey diyor Havva'ya ya da Adem'e, şimdi bizim gibi oldunuz ya da şimdi bizden oldunuz. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey var, anlatım var. Yani bilgi tanrısal olarak görülüyor. Bilgi tanrısal bir şeydir ve insanın o bilgiye ulaşması, insanın tanrısallaşması olarak niteleniyor. Bu reddedilecek bir şey değil. Yani bilgi, gerçek anlamda bilgi sonsuzluk demek. Çünkü bilgi şeyi, sonluluğu aşmak demek. Yani benim karşımda bana sınır olarak duran, yabancı olarak duran şey bilmem sayesinde benimle bir oluyor. Ben onunla artık bana yabancılığını siliyorum. O bilginin anlamı bu. Yani iç ve dışarısında kavramsal olarak bir ayrım kalmıyor. Tamam. Düşünün, bir evren var karşınızda, hiçbir şey bilmiyorsunuz hakkında. Böyle bir boş nokta gibi bir şey. Yani karanlık bir nokta, karanlık bir alan ya da hiçbir şey, hiçbir kategoriyi uygulayamıyorsunuz. Kant'ın dediği gibi. O korku yaratabilecek, endişe yaratabilecek bir şey. O dinganzik denen şey, yani bilgiye kapalı ve kavrama kapalı olan şey, o dinde yok. Din onu en azından Hristiyanlık'ta yok. Dolayısıyla İslam'da da yok. Ve ama öte tarafta yani burada büyücüler için ölüm cezası var ama daha kötüleri de var. Yani sadistik davranışların yüceltilmesi, aklanması, kutlanması falan var. O kasabaların yakılması ya da Sodom ve Gomorra şeyleri var. Gomorra ya da ne?
Kitabı da vardı.
Evet. Yani kent cezalandırılıyor ve bunu Tanrı yapıyor ve o kent tüm nüfusu yok ediliyor falan yani. Sadistik denebilecek şeyler de var. Burada dinin içindeki ıvır zıvırı ve onda her şeye rağmen bilgelik sayılabilecek yanı ayırt etmek önemli. Yani bütününde bu anlamsızdır demek şeydi, felsefenin tutumu değil. Felsefe onları şey gibi, yani Freud'un kendi nesnelerini incelemesi gibi incelemek zorunda. Neden böyle bir eğilim var? Neden böyle bir motif içeriyor yani vesaire. Bir taraftan işte böyle sadistik şeyler, öte taraftan düşmanını sev diye şeyler var. Tam tersini anlatan bildirimler var. Bunları din felsefesinin incelemesi gerekiyor. Şimdi Budizm, Lama...
Aslında içinde ırkçılık da var iki dinde de.
Tamam. Irkçılık.
İki dinde ırkçılık da var.
Hangi dinde?
Şeyde de hem Yahudi dininde hem de şeyde var. Kur'an'da var.
Şimdi olabilir. Bunlar bütünün şimdi bir din yani Kur'an tek tanrı kavramını kabul etmekle ırkçılığı zaten dışlıyor. Çünkü bütün bireyler tek tanrı karşısında eşit.
Bir grubu da hedef gösteriyor abi.
Ama gösteriyor.
Öbürü de aynı şekilde.
Evet. Bunlar o dinin pozitif yanı. Yani şeyde ırkçılık diyemeyiz de kabilecilik var diyebiliriz. Yahova'da ya da Hristiyan İsrail dininde, Yahudi dininde. Çünkü orada tanrı özel. Yani bir ırkın ya da bir kabilenin tanrısı. Öteki kabilelerin kendi tanrıları var ve dolayısıyla tek tanrıcılık kavramı da henüz orada şey değil. Doğmuş değil. Yani bu garip, tuhaf ve çarpık bir şey anlayış din kavramı açısından. Ama şey tek tanrılı dine, Hristiyanlığa geçişte oradan geliyor. Başka şeyden gelmiyor. Yani Athena'nın ya da Zeus'un tek tanrıya dönüşmesi daha şey zor. Çünkü orada bir tanrılar kalabalığı var şeyde. Yunan mitolojisinde ya da Ortadoğu Mezopotamya mitolojilerinde yani tek tanrıcılığın tek tanrı dinin şeyden gelmesi daha Hinduizm'den oraya geçiş olanaksız. Budizm'den oraya geçiş belki daha olanaklı. Daha yakın ya da. Ama Yahudilikten Hristiyanlığa geçiş yani bir aşama bir adım gerektiren bir şey.
Adımı gibi.
Yani oradaki tek tanrıyı bütün insanlığın tanrısı yaptığın zaman öteki tanrılar kalabalığını da silmiş oluyorsun aynı zamanda. O yüzden esas dönüşüm yani din kavramına orada erişiliyor. Din kavramı aynı zamanda bu kavram burada Budizm'de insan ve Tanrı arasındaki ilişkinin o Hristiyanlıktakine benzer bir biçimi var. Yani iki tarafta da insanın tanrılaşması gibi bir şey var. Yani İsa da Tanrı'nın oğlu, Dalai Lama da Tanrı. İsa da Tanrı, Dalai Lama da Tanrı. Ve Dalai Lama, Lamaizmin Hristiyanlıktan farkı nedir diye sorarsak nasıl açıklayacağız? İnsanın Tanrı ile bir olmasının kavramını düşünürsek, onu gerçekten, yani bu Hristiyanlığın başlangıçta kendi dünyasal yayılımında uyguladığı bir şey değil aslında.
Budizm'de Nirvana durumunda var.
Nirvana'da hiçbir şey istememe var.
İstememe var ama Tanrı'yı da aynı anda şey yapıyorsunuz. Hatta o anda onun bilgisine de ulaşmayı da oradan o vasıtayla o şey yapar.
İnsanın potansiyelinin gelişmesini, edimselleşmesini engellemeyecek bir ortam gerekiyor. Bunu öteki dinler bloke ediyorlar ve bunun önünü açan tek şey koşul duyunç özgürlüğü. Yani insanın duyuncu ve istenci birbirine biraz daha yapışık gibi düşünebiliriz. Çünkü bütün din kültürlerde birey henüz tam birey olma özgürlüğünü taşımıyor. Çin'de, Hindistan'da, şimdi şeyde göreceğiz, Pers dininde, orada da henüz bireyin gelişimi için gerçek o şeyde var. İlk din İonya'da ya da Yunan, Helenik dininde doğuyor. Yani bireyin, şöyle diyebiliriz. Eğer dinler toplumlar ya da kültürler üzerinde etkili oluyorlarsa o etkinin ne olduğunu saptamalıyız ve insanlık gelişmek potansiyelinde olan bir şey olduğuna göre yani insanların böyle bir potansiyeli olduğuna göre orada en önemli olan şey o gelişmeye izin verecek tinsel duruma erişmek. Yani Çin ve Hindistan'ın o katı yapıları orada Homo sapiens'in kültürel gelişiminin önünü kapıyor. Yani izin vermiyor daha fazla gelişmeye. Çok açık olan bir şey. Orada bir donma, katılaşma var. Yani o Tibet, Budizm'de o gelişmeyi şey yapmıyor. desteklemiyor.
Çok yoktur. Şintoizm de var mı bilmiyorum. Şintoizm.
Hayır, aynı şey. Japonya'da orada da şey aynı, durum aynı. Orada da bir gelişme gidişi yok. Çünkü onlar bireye belirli bir kalıp verip o kalıbı kutsal olarak kabul edip ya da gerçek ya da yani kurallara uygun kabul edip o kalıbın ötesine geçmeyi ve o kalıbı
aslında şuradaki bozmayı... o pasaj şeyi bu dizimi çok güzel çıkıyor.
Hangisi?
Biraz evvel okudunuz ya siz.
Evet. Şuradaki pasaj. Yani bizi şu mu?
Ha, evet o pasaj işte. Yani.
Yokluk. Evet.
Evet.
Orada örneğin onu da bir kere daha okuyalım. Çünkü yokluk soyut olarak kendiyle birliktir. Mutlu olabilmek için insan kendi üzerinde sürekli utku yoluyla kendini bu ilkeye benzetmeye çalışmalı ve bu nedenle hiçbir şey yapmamalı. Hiçbir şey istememeli, hiçbir istek duymamalıdır. Yani Butin olumsuz doyum dedik ya da olumsuz eksiksizlik bu insanı tam bir edilginliğe itiyor. Yani Tibet'i düşünün, o keşişleriyle, bu lamas, Dalai Lamasıyla vesaire halkıyla sonsuza dek öyle sürmeye yazgılanmış bir durumu. Çünkü şey yok, o istenç yok. Yani Çin Budizm niye gelişmiyor ya da gelişmeye niye izin vermiyor diye sorarsak yanıtı çok basit. Budizm'de istenç yok. Yani o negatif istenç ya da nirvana durumu ya da yokluğun ilke edinilmesi. Yokluk neden? Yokluğun ilke alınması neden istençsizliğe götürüyor?
Yokluktan geldik, yokluğa döneceğiz.
Dışsal sebeplerden bence ya. Sosyoekonomik sebepler.
Ya yoktan geldik,
yokluğa döneceğiz. İdeoloji olarak kabul ettirilmiş işte topluma. Evet.
Evet. Yani
İdeoloji.
Evet. Orada neden o yokluğun ilke seçildiğini onu açıklamıyoruz. Yani bu doğunun özelliği ve felsefe
istenç acı veriyor.
Yanlış mı geldiniz? Ne için geldiniz?
Tiyatro için.
Evet bu yani Budizm hiçbir biçiminde şeye izin vermiyor. Gelişmeye izin vermiyor. Çünkü tam bir edilginlik. Çünkü o rahipler ne yapıyorlar? Kutsal yazılarını okuyorlar, yemeklerini yiyorlar, pişiriyorlar vesaire ve tekrar kutsal yazılarını okuyorlar, mum yakıyorlar, tapınıyorlar. Bütün yaşamları bu şekilde geçiyor ve herhangi bir şey, bir bilimsel etkinlik, sorgulama
yaşadığı da onlar direnci yemek gibi yaşıyorlar yani.
Onlar da ayrı bir kast, ayrı bir sınıf daha doğrusu. Bağış yoluyla. Evet,
bağış yoluyla.
Bedava yaşadıkları için.
Evet, bedava yaşıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar.
Çok yapmaya bir şey. Gerek duymuyorlar yani. Yok. Çalışma amaçları yok.
Ama yedikleri de bir şeydir ki.
Hiçbir şey yapmadan bu dünyada yaşamak. Değil mi hocam? Herhalde cehennemi bu dünyada yaşamak gibi bir şeydir. Bir insan ama için hiçbir şey yapmadan yaşamak.
İşte. Onlar tamamen,
ama onlar istenci öldürdüğü için istemiyor.
Kendileri tarihi adadığını düşünüyorlar yani.
Hiçbir edimsellik yok ya.
Çünkü bu anlayışa göre bir şey istemek. Arzular.
Acıdan ya, kaçmak için.
Acıdan kaçmak
evet.
Ya biraz maddi şeyleri günah gibi algılıyorlar.
Saat 8.30 bir saat oldu.
İstemek neden acı?
Bir ara verelim.
İstemek neden acı? Çünkü istediğiniz için.